Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Phil Pustowski'nin How to be a Real Estate Investor adlı kitabı. Gayrimenkul yatırımlarına giriş yapmak isteyenler için yazılmış uygulama odaklı bir rehberdir. Kitap, yatırımın yalnızca yüksek sermayesi olan kişilere ait olmadığı fikrinden hareket eder. Bunun yerine doğru fırsatı bulma, sayıları dikkatle inceleme, yaratıcı finansman kurma ve riskleri erken fark etme becerilerine odaklanır. Yazarın yaklaşımı, teorik piyasa yorumlarından çok, farklı türden işlemlerde edinildiği belirtilen saha deneyimine dayanır. İçerikte hızlı nakit üreten yöntemlerle uzun vadeli servet oluşturan yaklaşımlar birbirinden ayrılır. Böylece okuyucu, her mülkün ve her stratejinin aynı hedefe hizmet etmediğini görebilir. Kitabın temel amacı, okuyucunun ilanlara ya da genel heyecana göre değil, anlaşmanın ekonomik mantığına göre karar vermesidir. Aynı zamanda mentor ile yatırımcı arasındaki çıkar uyumunu öne çıkaran kar paylaşımı yaklaşımıyla emlak eğitimi alanındaki pek çok genel başlangıç kitabından ayrılır. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, gayrimenkul yatırımı hızlı nakit ve uzun vadeli servet olarak ikiye ayrılır. Kitabın öğretici çerçevesi. Gayrimenkulden para kazanma yollarını hızlı nakit ve uzun vadeli servet başlıkları altında ayırmaktır. Bu ayrım basit görünse de yatırım kararındaki temel belirsizliği azaltır. Hızlı nakit odaklı işlemlerde amaç. Uygun koşullarla edinilen bir mülkün değerini artırmak, yeniden satmak ya da kısa sürede gelir doğuracak biçimde yapılandırmaktır. Uzun vadeli servet yaklaşımında ise kira geliri, borcun zaman içinde azalması ve mülk değerindeki olası artış daha belirleyicidir. 1. Yatırımcının bu iki hedefi birbirine karıştırması, yanlış finansman seçmesine veya gereğinden uzun süre sermayesini bağlamasına yol açabilir. Kitap, yatırımcıyı önce neyi hedeflediğini açıkça belirlemeye yöneltir. Örneğin, düzenli gelir arayan biriyle sermayesini kısa sürede yeni fırsatlara taşımak isteyen biri, aynı mülke aynı gözle bakmamalıdır. Bu yaklaşım, Türkiye'de konutun çoğu zaman sadece uzun vadeli değer saklama aracı olarak görülmesine de yararlı bir karşılaştırma sunar. Pustowski'nin vurgusu, taşınmazın kendisinden önce, o taşınmazın üreteceği nakit akışının ve çıkış planının anlaşılmasıdır. Böylece yatırım, soyut bir mülk sahipliği arzusundan ölçülebilir bir iş kararına dönüşür. İkinci olarak, iyi anlaşma, mülkün görünümünden çok karşılaştırmalı değer ve işlem hesabıyla belirlenir, kitabın pratik yönlerinden biri. Uyi bir fırsatı tanımlarken sezgi yerine karşılaştırmalı analiz kullanmasıdır. Bir evin bakımsız olması, düşük fiyatla listelenmesi ya da popüler bir semtte bulunması tek başına karlı olduğu anlamına gelmez. Yatırımcı, benzer mülklerin satış fiyatlarını incelemeli, gerekli onarımın olası maliyetini hesaba katmalı. Elde tutma giderlerini değerlendirmeli ve satış ya da kiralama senaryosunda makul bir pay bırakmalıdır. Bu süreçte karşılaştırılabilir satışlar, yani benzer özellikteki yakın dönem işlemler, tahmini değerin dayanağı olur. Yazarın yaklaşımında analiz, satın alma teklifinden önce yapılması gereken bir eleme aracıdır. Amaç, heyecan verici görünen her ilana yönelmek değil, sayılar bozulduğunda vazgeçebilmektir. Ayrıca işlem, yalnızca alış ve satış fiyatı arasındaki farktan ibaret değildir. Vericiler bakım, finansman, pazarlama, boş kalma süresi ve beklenmedik masraflar sonucu değiştirebilir. Bu nedenle kitap, yatırımcıyı iyimser varsayımlarla değil, ihtiyatlı hesaplarla çalışmaya çağırır. Türkiye'de de tapu masrafları, deprem güvenliği, tadilat kalitesi, kiracı durumu ve bölgesel arz gibi etkenler benzer biçimde önceden araştırılmalıdır. Temel ders şudur, iyi anlaşma pazarlık anında değil, teklif verilmeden önce yapılan ayrıntılı incelemede oluşur. Üçüncü olarak, yaratıcı finansman, peşin para yokluğunu değil, risk paylaşımını yönetme aracıdır. Pustowski, gayrimenkul yatırımını yalnızca banka kredisi ve yüksek peşinatla sınırlı görmez. Kitapta yaratıcı finansman ve farklı anlaşma yapılarının önemi öne çıkar. Bunun anlamı, satıcının koşulları, alıcının kaynakları ve mülkün gelir potansiyeli arasında daha esnek düzenlemeler kurabilmektir. Ancak bu esneklik, kuralların veya mali sorumluluğun ortadan kalktığı anlamına gelmez. Tersine, alışılmadık bir finansman modeli kullanıldığında tarafların yükümlülükleri, ödeme takvimi, mülkiyet devri ve temerrüt durumları daha açık biçimde ele alınmalıdır. Kitabın yararlı tarafı, sermaye eksikliğini tek engel gibi sunmaması, fakat finansman sorununu da kolay bir formülle çözülmüş gibi göstermemesidir. Yatırımcı, parayı nereden bulduğundan önce bu paranın maliyetini ve anlaşmanın nakit akışına etkisini anlamalıdır. Yüksek maliyetli veya kısa vadeli bir kaynak, iyi görünen işlemi kırılgan hale getirebilir. Bu nedenle yaratıcı yapıların değeri, daha fazla borçlanmakta değil, tarafların gerçek ihtiyaçlarına uygun bir düzenleme kurabilmesindedir. Türkiye'deki kredi, tapu ve sözleşme uygulamaları farklı olduğundan, kitaptaki yöntemler doğrudan kopyalanmamalıdır. Buna rağmen her anlaşmanın tek tip finansmana mahkum olmadığı düşüncesi, yerel hukuk ve uzman desteğiyle değerlendirilebilecek önemli bir bakış açısıdır. Dördüncü olarak, kar paylaşımına dayalı mentorluk, eğitimin sonucunu gerçek işlemlere bağlar, kitabın ve yazarın eğitim yaklaşımının ayırt edici yönü. Mentor ile öğrencinin kar paylaşımı üzerinden aynı sonuca bağlanmasıdır. Freedom Mentor tarafından anlatılan modelde, rehberlik veren tarafın geliri, öğrencinin yaptığı işlemlerin başarısıyla ilişkilendirilir. Bu düzenlemenin teorik avantajı, tavsiye veren kişinin yalnızca eğitim satmakla kalmayıp anlaşmanın kalitesiyle de ilgilenmesidir. Başka bir deyişle, iki tarafın teşvikleri daha yakın hale gelir. Kitabın bu fikre verdiği önem, yatırımcının tek başına bilgi toplamasından ziyade kararlarını deneyimli bir kişinin eleştirisini açmasının değerini gösterir. Özellikle ilk işlemlerde teklif fiyatı, onarım bütçesi ve satış varsayımlarındaki küçük hatalar pahalı sonuçlar doğurabilir. Buna karşılık, kar paylaşımı her okuyucu için zorunlu ya da uygun bir çözüm değildir. Paylaşılacak karın tanımı, masrafların nasıl hesaplanacağı, karar yetkisi ve sözleşme şartları açık değilse çıkar çatışması yine ortaya çıkabilir. Ayrıca yerel mevzuat ve mesleki yetki sınırları dikkate alınmalıdır. Bu yüzden kitabın asıl dersi, belirli bir programa katılmak değil, danışmanlık ilişkisinde teşviklerin nasıl kurulduğunu sorgulamaktır. Sabit ücretli eğitimlerde de yatırımcı, eğitmenin deneyimini, iddialarını ve önerilerin kendi koşullarına uygunluğunu dikkatle değerlendirmelidir. Son olarak, riskleri görünür kılmak, yatırım fırsatını reddetmek değil, daha sağlam karar vermektir. Kitap, gayrimenkulü otomatik biçimde güvenli veya kazançlı bir alan olarak sunmak yerine işlem risklerinin anlaşılması gerektiğini vurgular. Bu yaklaşım, yazarın daha sonra riskler ve başarısız işlemler üzerine de yazmış olmasıyla tutarlıdır. Bir yatırımın sonucu, piyasa değerinin beklenenden düşük kalması, tadilatın uzaması, maliyetlerin artması, satışın gecikmesi veya kiracılık sorunları nedeniyle bozulabilir. Bu nedenle yatırımcı, en iyi senaryoya göre değil, daha zayıf koşullarda ayakta kalabilecek bir hesapla hareket etmelidir. Kitaptaki genel mantık, riskten tümüyle kaçmanın mümkün olmadığı fakat belirsizlikleri satın alma öncesinde araştırmanın mümkün olduğudur. Mülkün fiziksel durumu, çevredeki benzer satışlar, finansman yükü, elde tutma süresi ve satış planı birlikte değerlendirilmelidir. Özellikle hızlı alım-satım işlemlerinde zaman doğrudan maliyettir. Geciken her onarım veya beklenenden uzun süren pazarlama dönemi kar payını azaltabilir. Bu bakış açısı, yatırımcının sadece fırsat aramasını değil, vazgeçme ölçütleri oluşturmasını da gerektirir. Türkiye'de bina yaşı, yapı güvenliği, imar durumu, aidat yükü ve tapu kayıtları gibi başlıklar bu ihtiyatlı incelemeye eklenmelidir. Böylece risk farkındalığı kararsızlığa değil, daha disiplinli teklif verme ve daha gerçekçi beklenti kurma becerisine dönüşür. Sonuç olarak,
hani be a real estate investor, ilk yatırımını planlayanlar.
Emlak alanına geçmek isteyen satış temsilcileri ve işlem analizini daha sistemli hale getirmek isteyen başlangıç düzeyindeki yatırımcılar için en uygunudur.
Kitap, ileri düzey finansal modelleme,
ayrıntılı vergi planlaması veya her ülkeye uygulanabilir hukuki prosedürler arayanlar için tek başına yeterli bir kaynak değildir. Özellikle Türkiye'de yatırım yapacak okuyucuların kitaptaki finansman ve sözleşme fikirlerini yerel mevzuat, tapu uygulaması ve uzman görüşüyle birlikte değerlendirmesi gerekir. Buna karşın, kitabın düşünme biçimi geniş ölçüde taşınabilir. Hedefi belirlemek, karşılaştırılabilir değerleri araştırmak, tüm maliyetleri hesaba katmak, çıkış planı kurmak ve kötü senaryoyu incelemek her piyasada önem taşır.
Eseri benzer giriş kitaplarından ayıran özellik, yalnızca ilham vermeye çalışmaması ve yaratıcı anlaşmaları işlem disipliniyle birlikte ele almasıdır. Yazarın kar paylaşımına dayalı mentorluk modeli de eğitim veren kişinin teşvikleriyle öğrencinin sonuçları arasındaki ilişkiyi görünür kılar. Bu, herkesin benimsemesi gereken bir model değil, fakat yatırım eğitimini değerlendirmek için yararlı bir ölçüttür. Sonuç olarak kitap. Gayrimenkulü kolay kazanç vaadi olarak değil, fırsat bulma, sayısal analiz, müzakere, finansman ve risk yönetimi gerektiren bir faaliyet olarak ele alır. Okuyucuya hazır bir servet formülü değil, daha bilinçli anlaşma değerlendirme alışkanlığı kazandırmaya çalışır. Destek olmak isterseniz, Phil Pustevoski kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.